Ayrım 10. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 139. Tunuslu Hayrettin'den Celal Nuriye. Toplumlar da arada bir dinlenir, kervanlar gibi ne kadar yol alınmış hesaplanır. Bazen bir kitap, bütün bir medeniyetin defteri amalidir. Bir medeniyetin, bir kavmin veya bir cemaatin. Böyle bir şeref hangi eserlere nasip olmuş? Kişiden kişiye, toplumdan topluma değişir cevap. Kimine göre kitab-ı mukaddes, kimine göre usul üstüne konuşma, kimine göre kapital. Kendi dünyamızı ele alırsak, 19. asırda yazılan düşündürücü kitapların başında Tunuslu Hayrettin Paşa'nın En Emin Yolu gelir. Akvam el Mesalik. Akvamül Mesalik fi marifeti ahvalil memalik, ülkelerin durumunu tanımak için en emin yol. Tunus Devlet Matbaası, 1868, 467 sayfa. Eserin birinci kısmı aynı yıl Fransızca'ya çevrilerek Paris'te yayımlandı. Reformes, Necessary o Etat Musulmans, Essai Formant, La Première Partie de l'Ouvrage Politique et Statistique, Intitul La Place sur Direction pour connecter l'état de nations, par le général. Catherine Paul Dupont, Paris, 1868. 1874'te İngilizce çevirisi yapıldı. 1876'da İstanbul'da önce Arapçası basıldı, sonra da 1878'de Türkçe çevirisi yayımlandı. Günümüz Türkçesine Tunuslu Hayrettin Paşa, En Emin Yol başlığıyla çevrildi. Çeviren Alev Alatlı, 1986. 2004'te tekrar basılan çeviride çevirenler Alev Alatlı ve Şebabettin Yalçın. Tunuslu Hayrettin Paşa, En Emin Yol, Ufuk Kitap, İstanbul 2004. Tunus'ta Jean Pignon, Muhammed Salah Mizali tarafından bir araya getirilen ve Paşa'nın hatıralarını, yazışmalarını, görev notlarını ve özel dosyalarını bir araya getiren bir derleme yayımlandı. Catredin Home d'État Maison Tunisienne de l'Édition, 1971. Bu çalışma Tunuslu Hayrettin Paşa'nın Hatıraları başlığıyla 1997'de Türkçe'ye çevrildi. Çeviren Belma Aksun, Nehir Yayınları, İstanbul 1997. Eserin yeni bir İngilizce çevirisi Leon Carl Brown tarafından yapıldı. Bir giriş yazısı ve notlar ilavesiyle Amerika'da yayımlandı. Leon Carl Brown, editör, The Surest Path, The Political Trace of a 19th Century Muslim Statesman, Harvard University, 1967. Ne kadar hazindir ki, bütün bir tarihe ışık tutan bu dürüst kitap, Türk düşüncesi için hala bir soru işaretidir. Oysa Tunuslu, Tanzimat dönemi sonlarında İslam ülkelerinde yapılabilecek ıslahatın tespitine çalışıyordu. Çözmek istediği kördüğüm, İslam kalarak çağdaşlaşmak. Bakınız, En Emin Yol, Cemil Meriç. Umrandan Uygarlığa içinde, İletişim Yayınları, İstanbul 1996, sayfa 45-59. Ayrıca, bakınız Atilla Çetin, Tunuslu Hayrettin Paşa, Binbir Temel Eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, Ankara 1989, ikinci baskı, Ankara 1999. Bekir Karlağ, ıslahatçı bir İslam düşünürü, Tunuslu Hayrettin Paşa ve Tazminat, Balkan İlmi Araştırma Merkezi, İstanbul 1995. Ülkemiz o zamandan beri bu önemli sorunla sık sık karşı karşıyadır. Fakat meseleye rasyonel bir cevap getiremedik. Çünkü bizden önceki düşüncelerden habersiziz. İntelijansımız Amerika'yı her gün yeniden keşfetmeye çalışan bir şaşkınlar kervanı. Tarih, yüzyılın başlarında aynı meseleyi yeniden önümüze çıkardı. Bu defa düğümü çözmeye çalışan profesyonel bir aydın. Tabii sualin vaz edildiği şartlar da çok önemli. Fakat iddia ediyoruz ki, Hayrettin Paşa'nın getirdiği aydınlıkla Türk inkılabının üstüne eğildiği meseleler karşılaştırılmadıkça dertlerimize sürekli bir çözüm bulunamayacaktır. Tunuslu, geniş tecrübesi olan bir devlet adamı. Dini bütün bir Müslüman. Celal Nuri, tarihimizi iyi bilen bir müstarip. Bu iki dürüst zekanın birbiriyle tartışması, şüphesiz ki irfanımız için çok hayırlı olurdu. Ama maalesef Celal Nuri, geniş tecessüsüne rağmen Hayrettin'i okumamıştır. Türk İnkılabı, asırlık bir davanın bir çeşit fezlekesi. Türk İnkılabı, Suhulet Kütüphanesi, İstanbul 1926. Yarınki nesillerin de aynı şaşkınlık içinde yaşamasını istemiyorsak, kitabı yeni harflere çevirtmeli ve ele aldığı her konu üzerinde uzun uzadıya tartışmalıyız. Cemil Meriç'in 1981'deki bu temennisi ancak 2000 yılında gerçekleşecek ve eser nihayet yeni harflere çevrilecektir. Celal Nuri ileri, Türk İnkılabı, hazırlayan Recep Duymaz, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000 ve Celal Nuri ileri, Türk İnkılabı, editör Recep Duymaz, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2000. Türk İnkılabı'nı okurken bir özetini de yaptım. Okuyucularım, kitabın aslını merak ederse faydalı bir iş yapmış olurum. 1981'lerde çalışmamı şu satırlarla sunmuştum. Meşrutiyet aydınları bizden çok daha sıhhatliydiler. Celal Nuri, o dönemin en uyanık, en şuurlu yazarlarından biri. İyi bir hukukçu ve ufku geniş bir publisist. Zamanında çok sevilmiş, çok sayılmış. İlk Millet Meclisi'nde Gelibolu mebusu. Esas teşkilat kanunu hazırlanırken sekreterlik yapmış. Celal Nuri'yi çocuk yaşlarında okumaya başlamıştım. İlk elime aldığım eseri Türkçemiz üzerine yazılmış bir risaleydi. Sonra Tarihi Tedenniyatı Osmaniye, Edebiyatı Umumiye dergisi, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce baş yazarlığını yaptığı bir dergiydi. Sonra Taç Giyen Millet ve kutuplarla ilgili bir seyahatnamesini gördüm. Bana çok şey öğreten bir yazardı üstad. Celal Nuri'nin başlıca eserleri Tarih, Tedenniyat-ı Osmaniye, Mukadderat-ı Tarihiye, Yeni Osmanlı Matbaa ve Kütüphanesi, İstanbul 1331-1913, Taç Giyen Millet, Kütüphane-i Cihan, İstanbul 1339-1341, 1923-1924. Günümüz Türkçesiyle Berikan Elektronik Basım Evi tarafından yayımlandı. İstanbul 2008. Türk İnkılabı Suhulet Kütüphanesi, İstanbul 1926. Türkçe baskısı için hazırlayan Recep Duymaz. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara 2000 ve Kaknüs Yayınları, İstanbul 2000. Hatemül Enbiya, Yeni Osmanlı Matbaa ve Kütüphanesi, İstanbul 1332-1914. İttihad-ı İslam, İstanbul 1331-1913. Türkçemiz Mesaili Hazıra hakkında Musahabat, Efkar-ı Cedide Kütüphanesi, İstanbul 1917. Türk Devrimi, insanlık tarihinde Türk Devrimi'nin yeri, günümüz yazı ve diline çeviren Özer Ozankaya, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002. Uygarlıklar Çatışmasında Türkiye, hazırlayan Mahir Aydın, Ulus Yayınları, İstanbul 2004. Şimal Hatıraları, Matbaa-i İçtihat, İstanbul 1330-1912. Günümüz Türkçesine aktaran İbrahim Demirci, Mavi Yayıncılık, İstanbul 1997. Kutup Musahabeleri, Matbaa-i İçtihat, İstanbul 1331-1913. Günümüz Türkçesine aktaran İbrahim Demirci, Mavi Yayıncılık, İstanbul 1997. Kadınlarımız, günümüz Türkçesine aktaran Özer Ozankaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993. Devlet ve Meclis hakkında Musahabeler, 1932. Hazırlayan Halit Erdem Oksaçan, Emre Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2007. Dil ve Edebiyat Yazıları, hazırlayan Doktor Recep Duymaz, Kitabevi, İstanbul 1993. Celal Nuri'nin 50 kadar kitabının yanı sıra 2000'i aşkın da makalesi vardır. Celal Nuri ileri, Gelibolu, 1882, İstanbul 1938. Fikir adamı, yazar, gazeteci ve siyasetçi. Meşrutiyetten Cumhuriyete geçiş sürecinin önemli aydınlarından. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Hukuk Mektebi'nde üniversite öğrenimine başladı. Aynı zamanda Fransızcasını daha da ilerletmek için Hariciye Bakanlığı dış yazışmalar kalemine devam etti. 1906'da hukuk mektebini bitirdikten sonra kamu hukuku sahasında doktora yaptı. Çalışma hayatına avukat olarak başladıysa da asıl mesleği gazetecilik oldu. İkdam, Le Courrier d'Orient, Jeune Türk, Tanin gibi Türkçe ve Fransızca pek çok gazetede, İçtihat, Türk Yurdu, Resimli Kitap gibi dergilerde de makaleler yayımladı. Hürriyet-i Fikriyet ve Edebiyat-ı Umumiye adlı dergilerle Ocak 1918'de yayın hayatına başlayan Ati Gazetesi sahip olduğu yayın organlarıdır. Ati Gazetesi Şubat 1909'da kapatıldı ama ileri adıyla 1924'e kadar yayın hayatına devam etti. Yazılarındaki eleştiri, bazen de muhalefet anlayışından dolayı zaman zaman gazetesi kapatıldı. Roma'ya ve Malta'ya sürgüne gönderildi. Osmanlı İmparatorluğu'nda Meclis-i Ayan üyeliği, mutasarrıflık ve valilik gibi önemli görevlerde bulundu. 1919'da son Osmanlı Meclisi Mebusan'ına Gelibolu Milletvekili olarak girdi. Gelibolu ve Tekirdağ Milletvekili olarak 4 dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu. 1920 ila 1935. 1924 Anayasası'nı hazırlayan komisyonda başkan ve raportör olarak görev yaptı. Mecliste almış olduğu görevlerden bazıları, Anayasa Encümeni Azalığı ve Mazbata Muharrirliği, İktisat Encümeni Katipliği ve Mazbata Muharrirliği, Hariciye Encümeni Azalığı. Amerika dahil pek çok ülkeye seyahat etti. Bu yolculuklarıyla ilgili seyahatnameler yazdı. Kadının eğitimi meselesine büyük önem verdi. Türk modernleşmesinin ana hatlarını ortaya koydu. Latin harflerine geçişte önemli bir rol oynadı. Tarih ilmine büyük önem veren Celal Nuri, modern bir tarih anlayışını benimsedi. Avrupalı tarihçileri örnek alarak dünle bugünün alakası üzerinde durdu, akılcı, mukayeseci, eleştirel bir yaklaşım içinde oldu. Soyadı kanunu çıktığında ileri soyadını aldı. Celal Nuri Bey'in ailesiyle ilgili geniş bilgi için bakınız Somut Dergisi 4 Mayıs 1984 tarihli nüsha. Cemil Meriç'e göre yazar layık olduğu yeri bulamamış bir Türk aydınıdır. Geniş ihatalı ve dev tecessüslü bir aydın. Çağdaşları boyuna değişen içtimai iklim içinde kendini her an ıslaha ve ıtmama çalışan o bülent zekayı anlamamaya mahkumdular. Tarihi Tedenniyat-ı Osmaniye'yi bir hakikatler mecellesi diye göklere çıkaran Süleyman Nazif, Malta'daki menfa arkadaşını rüzgar gülüne benzetti. Oysa rüzgar gülünün daniskası kendisiydi. Hakikat şu ki, o dönemin Türk aydınları sık sık değişmek zorundaydılar. Bununla beraber Celal Nuri, çağdaşları içinde kişiliğini koruyabilen nadir yazarlardan biridir. Türk İnkılabı, ikinci meşrutiyet aydınlarının entelektüel boyutlarını tespit etmek isteyenler için bağ biçilmez bir vesika. Zavallı Celal Nuri, İnkılap, taç giyen millet yazarını hiçbir zaman benimseyemedi. Kılıçoğlu Hakkı adıyla bir kalemşör, Gelibolu milletvekilini yazıhanesinde yakalayıp, tabanca kabzasıyla kafasını yardı. Cumhuriyet nesli bu inanmış ideoloğuna şüpheyle baktı hep. Karşısında rastgele bir dal kavuk değil, kişiliği olan bir düşünce adamı vardı. Evet, Celal Nuri de bir müstaripti, inkılapların kaçınılamaz olduğuna iman etmiş, yalnız istiyordu ki belli konularda geniş bilgisinden, büyük tecrübesinden faydalanılsın. Ansiklopedik bir kafası vardı. Çok okumuş, çok umur görmüş bir politikacı. Fransızca ile İngilizceyi o dillerde eser telif edecek kadar biliyordu. Osmanlıcası mükemmeldi. Hukuk mektebini bitirdikten sonra kendini entelektüel faaliyete adamıştı. Çağının belli başlı şöhretlerini tanıyordu. Süleyman Nazifler'in, Cenap Şahabit Bettinlerin, Abdülhak Hamitlerin ferman dinlettiği bir devirde büyük bir kusuru vardı. Üslubundaki derbederlik. Bu bakımdan Ahmet Mithat'a benzer. Daha doğrusu bir parça Ali Kemal, bir parça Suavi, bir parça Abdullah Cevdet. Avrupa'yı hepsinden iyi tanıyordu. Bununla beraber kendini hiçbir cereyana kaptırmamış, eklektik kalmayı tercih etmişti. Metin bir aklı selim, şaşırtıcı bir milli şuur ve münevverin mesuliyetini idrak etmiş bir insanın medeni cesareti. Bütün içtimai dertlerimize çare arayan bu ele avuca sığmaz kalem adamının parlak bir yönü de gazeteciliğidir. Zavallı Celal Nuri, mazbut bir hal tercümesi dahi yazılmadı. Ziya Gökalp'e dair sayısız eserler var. Abdullah Cevdet doktora tezlerine konu edildi. Celal Nuri ise hala araftadır. Cemil Meriç, Türk İnkılabı, 12 Ocak 1982 tarihli yayımlanmamış olduğunu düşündüğümüz bir yazısından, ayrıca bakınız, Cemil Meriç, Jurnal, Cilt 2, 15 Şubat 1981, kişiliği olan bir mütefekkir ve 9 Ağustos 1981, Tarihi Tesadüfler, İletişim Yayınları, İstanbul 1993, sayfa 277 ve devamı, sayfa 299 ve devamı. Celal Nuri'nin hayatı, eserleri ve düşüncesiyle ilgili çoğu akademik çalışmalar için bakınız Necmi Uyanık, Batıcı bir aydın olarak Celal Nuri ileri ve yenileşme sürecinde fikir hareketlerine bakışı. Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya 2004. Dergideki yazı, Necmi Uyanık'ın siyasi düşünce tarihimizde batıcı bir aydın olarak Celal Nuri İleri adlı basılmamış doktora tezinden, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2003 özetlenmiştir. tr.scribd.com/batici1aydin olarak Necmi Uyanık, Celal Nuri İleri ve Tarih Anlayışı, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı 16, Konya 2004. Dergideki yazı, Necmi Uyanık'ın siyasi düşünce tarihimizde Batıcı bir aydın olarak Celal Nuri İleri adlı basılmamış doktora tezinden Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2003 özetlenmiştir. tr.scribd.com/batici1aydin olarak Necmi Uyanık, Celal Nuri İleri ve Tarih Anlayışı, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı 16, Konya 2004, www.belgeler.com/blg/Celal Nuri'nin Habib Demir, Celal Nuri İleri ve İslam Tarihçiliği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Anabilim Dalı, basılmamış yüksek lisans tezi, Ankara 2006, www.belgeler.com/blg/Celal Nuri İleri ve Mehmet Çoğ, Celal Nuri'de İslam Birliği Arayışı, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 14, Elazığ 2009, portal.fırat.edu.tr, Recep Duymaz, Celal Nuri ve Ati Gazetesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış doktora tezi, İstanbul 1991. Fatma Ebru Çöllü, Felsefenin Geleceği Üzerine, Celal Nuri, Ahmet Hilmi Tartışması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, basılmamış yüksek lisans tezi, İstanbul www.belgeler.com blog, Felsefenin Geleceği Zerrine, Cumhur Arslan, Celal Nuri İleri, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 9, Dönemler ve Zihniyetler, Cilt Editörü Ömer Laçiner, İletişim Yayınları, İstanbul 2009, sayfa 1042 ila 1060. Türk İnkılabı'nın İmparatorluğun Fethi Meyyit Otopsi raporunu hazırlamakla işe başlıyor yazarımız. Tani'nin nazariyesi imdadına yetişmiş. Muhit, ırk, zaman. Evet, Osmanlı Devleti kurulurken Şarki Roma çöküyordu. Türk ırkı devlet kurma kabiliyetine sahiptir. Tarihi tesadüfler de Osmanlı'nın işini kolaylaştırmıştır. Ne var ki karşısına çıkan tesadüflerden layıkıyla yararlanamaz Osmanlı. İstanbul hem Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir ticaret merkeziydi, hem de eski Yunan medeniyetinin hazinelerini saklayan bir irfan merkezi. Fatih, Konstantiniyye'nin bu iki hususiyetini de istismar edemedi. Patrikhaneye büyük imtiyazlar verdi. Böylece devlet içinde bir devlet kurulmasına zemin hazırladı. İktisadi hayatla uğraşacağına lüzumsuz fetih maceralarına atıldı. Alimleri ülkeden uzaklaştırdı. Bir kelimeyle Yunan'ın mirasını zorla Avrupa'ya kazandırdı. Çevresindekiler bilgisiz, izansız, anlayışsız kimselerdi. Dünya ahvalinden tamamen habersizdiler. Bir kelimeyle İstanbul'un fethi Türk tarihi bakımından hayırlı bir iş olmamıştır. Ulema Bizans'ın taklidine girişmiş ve İslam'da Rum Kilisesi'ni hatırlatan bir rahipler zümresi türemiştir. Kanuni zamanı da kopkoyu bir cehalet devri. Osmanlı'yı yıkan sebeplerin başında unsurlar meselesi gelir. Ricalden bazıları hastalığı görmüş fakat kurtuluşun yolunu bulamamıştı. Tanzimatla başlayan, meşrutiyetle süren yenileşme hareketinin son perdesi, Cumhuriyet. Tarihten çok acı dersler alan Türk milleti, büyük bir kumandanın etrafında şahlanarak hayat hakkını kabul ettirmiştir. Dikkate layık olan taraf, Celal Nuri'nin daha sonraki dalkavuklardan hiçbirine tenezzül etmemesidir. Konuşan, haysiyetini idrak etmiş bir ilim adamıdır hep. Gerçi müstariptir ama ülkesini seven ve birçok peşin hükmüne rağmen tarihini tanıyan, ana diline ve irfanına hürmetkar bir Batı hayranı ve yaşadığı çağda Avrupa'yı en iyi tanıyanlardan bir allame. Celal Nuri'ye göre İstanbul'un fethi bir talihsizlik olmuştur Osmanlılar için. Tarihi Tedenniyat-ı Osmaniye'de gerekçesini uzun uzadıya anlattığı bu uğursuz zafer, üstadı bir sabit fikir gibi tedirgin eder. Biz yazarın paylaşmadığımız hükümlerini, sınırları belli bir özette tartışmak istemiyoruz. Bir an önce kitaptaki ana düşünceleri sergileyelim. Bizce son derece dikkate layık bir mesele, aydınlarımızın ülkedeki büyük sosyal ve siyasi değişikliği nasıl karşıladığı. 6 asırlık bir idarenin çökmesini bekliyorlar mıydı? Cumhuriyetin ilanı müstariplerimizi gafil mi avladı? Ülkesinin sosyal durumuyla yakından ilgilenen bir Celal Nuri, henüz billurlaşmayan Türk inkılabını nasıl izah ediyor? Hareketin geleceği için neler düşünüyordu? Önce mukaddimeye bir göz atalım. Şimdiye değin Türk inkılabının mahiyeti hakkında İlmi ve tarihi önem taşıyan hiçbir mütalaa ileri sürülmemiştir. Oysa Birinci Dünya Savaşı'nın patlamasından sonra açılan tarih faslının en büyük bölümü Türk İnkılabı'dır. Evet, olayların akışını önceden kestiremeyiz. Gelecek, bugünkü hükümlerimizi de yalancı çıkarabilir. Ama düşüncelerimizi tespit etmek de lüzumlu ve faydalıdır. Vaktiyle başka türlü düşünüyorduk diye üzülmek boşuna. Hadiseler bir ferdi değil, bir milleti, hatta beşeriyeti bile fikrinden döndürmüştür. Türk inkılabını incelemeye nereden başlamalı? İnkılap bir başlangıç değil, bir sonuçtur. Yenileşme fikri bazı siyasilerin ve düşünce adamlarının aklına gelen bir temenni değil, sosyal bir ihtiyaçtı. Demek ki inkılabı anlamak için Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna kadar uzanmak lazım. Ama bu da yetmez. Avrupa toplumlarının gelişmesini de bir bir incelemek zorundayız. Kısaca, inkılabımızı yalnızca kendi tarihimizin değil, dünya tarihinin çerçevesi ve ana hatları içinde araştırmaya muhtacız. Esefle belirtelim ki, Celal Nuri'nin kitabı üzerinden aşağı yukarı 60 yıl geçtiği halde, hiç kimse Türk inkılabını bu kadar geniş bir çerçeve içinde ele almamıştır. Peyami Safa'nın Türk inkılabına bakışları, Celal Nuri'ninkine kıyasla çok sığ ve tarihi temelden mahrum bir karalamadır. Celal Nuri, Osmanlı tarihini anlatırken, yaşadığı devrin en büyük sosyolog tarihçisi Taine'in faraziyelerine başvuruyor. Yazar bu konuyu daha önce de işlemiş bulunuyor. Bakınız Edebiyat-ı Umumiye mecmuaları. Maksadımız ilimde irticali olmayacağını ve böyle bir kitabı kaleme almak için uzun yıllar hazırlanmak gerektiğini hatırlatmaktır. İlk bölüm. Çevre, muhit. Osmanlı ülkesi yekpare bir bütün olmaktan uzaktır. Türkiye ise eskiden mevcut olmayan bir kavram. Dünyanın kıtalara bölünmesi de gerçek değil, itibaridir. Ülkemiz ne denirse densin, Asya'dan çok Avrupa'ya yakındır. Kaldı ki dünyayı kıtalara değil, başka coğrafi bölümlere ayırmak daha pratiktir. Mesela bir Akdeniz alemi vardır. Bu alemin kendine özgü bir birliği olduğu inkar edilemez. Nitekim bu birlikten uzaklaşanlar önce geride kalır, sonra da esir olur ve nihayet tarih sahnesinden silinirler. Deniz, milletleri birbiriyle kaynaştırmıştır. Biz de Sadi gibi milletler birbirinin azasıdır diyebiliriz. Türk ulusu, Küçük Asya ve Anadolu denilen yarımadayı 1000 yıldan beri yurt edinmiştir. Gerçi Balkan Yarımadası'na da yerleşmiş ama orada Anadolu'daki kadar rahat olamamış. Bu iki yarımadanın birleştiği nokta İstanbul. Bu şehir en eski zamanlardan beri Avrupa ve Asya denilen kıtaların geçişi köprüsüdür. Fakat Asya'dan çok Avrupa'dadır. Alın yazısı da onunla ortak. Anadolu, Batı dünyasını o yoldan tanır ve anlar. Biz Türkiye'yi ne kadar Asya'dan sayarsak o ölçüde aldanırız. Çevreyle iklim öylesine güçlü ki, yok olmadıkça etkilerinden kurtulamayız. Hem Avrupa'da kalacak, hem de Asyalılığımızı koruyacaktık. Bu tabiata aykırı olurdu. Avrupa bir bütündür, Asya paramparça. Osmanlılık, Avrupa'nın ortasında bir Asya yaratmaya ve onu ayakta tutmaya çalışmıştı. Avrupalılaşmak ihtiyacı, ki ancak bu suretle yaşamak mümkündü, hakiki bir açlık gibi Osmanlı'nın bünyesini kemiriyordu. Fakat Avrupalılaşamıyorduk. Devletin temeli sakattı. Uyum yeteneğimiz yoktu. Osmanlı saltanatı Asya'yı ve eski mahiyetini unutamıyordu. Kısaca Osmanlılıkla çevre ve resmen Osmanlı sayılan milletler arasında uyuşmazlık vardı. Demek ki Osmanlılar ya çevre değiştirmek zorundaydılar yahut da yenileceklerdi. Nitekim çevreyle uzlaşamayan Osmanlılar sonunda dağıldılar. İkinci bölüm. Irk. Dünyada saf ırk yoktur yazara göre. Coğrafyadaki bölümler gibi etnografyadaki sınıflamalar da itibaridir. İnsan toplulukları ırklara göre değil milletlere göre ayrılır. Millet bir devletin uyruğu olan insan topluluğudur. Milletin oluşumunda ne ırk farkı gözetilir ne din farkı. Esas Teşkilat Kanunu madde 88. Milletin resmen tarifi bu ama bir de etnografyanın tarifi var. Buna göre İstanbul'da yaşayan bir Rum, Türk değil Rum'dur. Bir milletten bulunmak arzusu, ortak menfaatleri ve tarihi olmak, milletlerin doğuşunda ırktan da dilden de dinden de daha önemlidir. Osmanlı İstanbul'unda belli bir aile egemendir. Rum Konstantiniyesi'nde böyle bir egemenlik yoktu. Orada her zorba Kayser olabilirdi. Nitekim Arap'tan, Ermeni'den, Bedevi'den sürülerle imparator gelmiştir. Anadolu'da ise 1000 yıldan beri pek az değişen bir Türk ırkı vardır. Bu ırkın belli başlı vasfı hükümet etmektir. Son zamanlarda yaşayabilmek için yenileşmek, Avrupalılaşmak lüzumunu duyan ilk ve bugün için tek Hristiyan olmayan doğulu toplum yine Türk milletidir. Osmanlı Devleti'nin Fatih Devri'nden bu yana ayırıcı vasfı cehalettir. Oysa İstanbul 1100 yıldan beri bir kültür merkezi. Avrupa'nın öteki kısımları karanlık içindedir henüz. Osmanlı ricali her gün Konstantiniyye ile alışverişte oldukları halde bundan asla haberdar değillerdi. Sanki mühim bir hazine keşfeden Fatih, yalnız altınların bulunduğu küplerle iktifa edip muhteviyatını bırakmış oldu. Fatih'in pür gurur ve nahvet Konstantiniyye'ye girdiğini tasavvur ediniz. Rumların verecekleri haraçtan istifade etmek için II. Mehmet'in ilk gördüğü iş, Kayser'in istiskal ettiği Patriği makamından alıkoymak ve ona fazla imtiyazlar tanımak olmuştur. Rumların verecekleri haraçtan istifade etmek için II. Mehmet'in ilk gördüğü iş, Kayser'in istiskal ettiği Patriği makamında alıkoymak ve ona fazla imtiyazlar tanımak olmuştur. Fatih'in yanındaki bilgisiz alimler Bizans'ı taklide girişirler. İslam'a aykırı bir Müslüman ruhbanlığı kuruldu. Ulemamız kıyafete kadar Rum ruhbanını örnek aldı. Türk milleti bu sebepten dolayı daha sonra batıya yöneleceğine, doğuya çevirdi yüzünü. Oysa doğu medeniyetleri, Arap ve İran, o devirde bütün güçlerini tüketmiştiler. Çöküş ve çürüyüş humması içindeydiler. Kısaca o zamanın ricali, hakikati görüp, İstanbul denilen kürsüden doğuya değil de kadim Yunan ve Roma'ya baksalardı, İngiliz ve Fransızlar bizim halimizde bulunacaklardı şimdi. Evet, biz dini, irfanı, hatta lisanın bir kısmını doğudan aldık. Ama bunları iktibas ettiğimiz vakit, doğuda din, irfan, lisan, canlılık ve seyyaliyetini kaybetmiş, duraklama aşamasına girmişti. Kanuni zamanı da Osmanlı cehlinin en koyu devridir. Hızlanan düşüş o zaman başlar. Avrupa'da ise Rönesans, reform, keşifler ve sömürge hareketleri birbirini kovalar. Zamanın zaferden sarhoş Osmanlı ricali ise olan bitenlerden tamamen habersizdiler. Kanuni'nin bendeganı ricali asırlarında devrin gelişmelerine yabancıydılar. 3. Bölüm Zaman. Celal Nuri'ye göre Tanzimat'la başlayan ıslahat hamlelerini Cumhuriyet taçlandırmıştır. Tarih kanunlara bağlıdır. Türk İnkılabı bir mucize değil, asırlardır süren bir maceranın son perdesidir. Osmanlı Devleti bahtiyar bir çağda kurulmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu çökmektedir. Osmanlı tarihçileri Fatih'in mağlup ettiği Konstantin'in adını bile anmaz. Ondan tekfuru makur diye söz ederler. Osmanlı İstanbul'u fethetti ama onun sunduğu iktisadi imkanlardan yararlanamadı. Akdeniz Osmanlıların eline geçince Hristiyan kavimler Hind'e ulaşmak için yeni yollar araştırdılar ve Amerika keşfedildi. Yani Osmanlı Devleti eline geçen iktisadi anahtarı kullanamadı. İktisadiyatın yerine fetihat geçti. Kısaca devlet karşısına çıkan eşsiz fırsatları kaçırdı. Çöküş başlayınca komşu devletler Hristiyan unsurları kışkırtmaya başladılar. Ricalin başlıca endişesi bu gaileyle uğraşmak oldu. Hemen hepsi de bozgunla sona eren savaşların vesilesi bu yabancı müdahalelerdir. İmparatorluk yıkıldı çünkü hastaydı. Hastalığın teşhisini şöyle yapabiliriz. 1. Devletin içinde birçok unsurların olması, mezhep imtiyazları yüzünden Osmanlı istiklalinin haciz altında bulunması, Müslüman olmayan milliyet şuuruna sahiptirler, bu sayede hem irfanca hem iktisatça yükselirler, Türklerse geride kalır. 2. Türklerin herhangi bir milli gayeleri yoktur, bütün güçleriyle saltanatı korumaya çalışırlar. Müslüman olmayanlar ilk bakışta sahipsiz görünüyordu ama arkalarında ruhani bir teşkilat vardı. Ayrıca Avrupa'nın ısrarlı müdahaleleri imparatorluk mahiyeti itibariyle milletlerin üstünde bir hükümet demektir. Yani milli olamaz. Böyle bir topluluk ister istemez muhafazakardır. Hristiyan cemaatlerin ruhanileri her türlü yenileşmeye açıktılar. Patrikhaneleri birer ruhani makam olmaktan çok milliyeti korumak ve güçlendirmek için kurulmuş yarı gizli hükümetçiklerdi. Osmanlılığın can çekişmesini bir iki asır uzatan yine zamandır, yine talihtir. Bu safhasında saltanatın imdadına Avrupa muvazenesi yani devletlerin rekabeti yetişmiştir. Hünkâr iskelesi, Ayastefanos muahedeleri. Tanzimat'a gelince, ülke tam bir anarşi içinde. Reşit Paşa her teşebbüsünde taassup engeliyle karşılaşır. Celal Nuri'nin bu konudaki yargısı bizce çok yerinde. Tanzimat-ı Hayriye Osmanlı Devleti'ni müstebit bir devlet olmaktan kurtardı, onu mutlak bir devlet mertebesine çıkardı. 3. Üçüncü merhale 1324-1908 Meşrutiyeti. Yazarın bu konudaki inancı da çok gerçekçidir. Bu meşrutiyet iyi niyetle ilan edilmesine rağmen İttihat ve Terakki egemenliğinin gerçekleşmesi için kurulmuş oldu. Sonra talihsiz günler. Bulgaristan'da bağımsızlık, Bosna Hersek'in Avusturya-Macaristan'a katılışı, El-Cezire-Tül-Hadra anlaşması ihmal edilip, Fas'ın tamamiyeti çiğnenince, Trablus'a saldıran İtalya. Bunu izleyen Balkan İttifakı, sonra Dünya Savaşı ve Sevr, Yunan'ın Anadolu'ya saldırısı. Ne var ki Türkiye Cumhuriyeti bahtiyar tesadüfler içinde doğuyor. Mustafa Kemal'in başkanlığında Türk milleti Dünya Savaşı bozgunundan sonra fırsatlardan faydalanmak ehliyetini belaga melagat göstermiştir. Eğer bu fırsatlar zuhurunda millette hazırlık ve uyanıklık olmasa, gazi ayarında bir zat bulunmasaydı acaba kurtulabilir miydik? Celal Nuri kuşkuludur. Diyor ki, Türkler için zafer ve inkılap ancak bu amillerin bir araya gelmesinden doğmuştur. Her inkılabın anahtarı zaferdir. Osmanlı Devleti gibi istiklali mukayyet bir toplulukla inkılaba imkan yoktu. 10. ayrımın sonu, sayfa 150.